چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler. Yeni bir Çeşme Cihan Dünyaya Bakış programı ile karşınızdayız. Geçen hafta sizlere her hafta bir başka konuyla sesleneceğimizi, dünyayı Türkçe ile gözlemleyeceğimizi söylemiştik. Çeşme Cihan programında Türkiye'yi değil, Türkiye'ye anlam yükleyen, umutla bakan coğrafyaları konuşacağız. Ki sadece kendi içimizdeki konulara bakarak bakış açımız daralmasın. Bu nedenle yurt dışındaki insanlığın, Müslümanların, Türklerin sorunları değişmez gündemimiz olacak. Bu açıdan bakınca maalesef dünya iyiye gitmiyor. Gün geçmiyor ki insanlığın özgürlük alanlarını daraltan, kimliklerini, aidiyetlerini baskılayan bir gelişme olmasın. Bugün sizlerle yine sorunlu bir coğrafyayı, sıkıntı bir alanı konuşacağız. Arakan'ı konuşacağız. Arakanlı bir konuğumuz var. Doktor La Jo ya da Doktor Muhammed Hubey, Avrupa Rohingyalar Konseyi Başkanı. Kendisi Hollanda'da yaşıyor. AYBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaptığımız bir Arakan programı nedeniyle Türkiye'de. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Biraz kendisinden bahsedeyim. Doktor Hubey, Arakan meselesiyle yakından ilgili. Tıp doktoru da olduğu için ülkesinin mazlum insanları için durmaksızın çalışıyor. Bazen Bangladeş'te, bazen Orta Doğu'da, bazen de bir Avrupa ülkesinde. Dinleyicilerimizin gözünde daha iyi canlanması için biraz Arakan'dan ve Myanmar coğrafyasından bahsetmek istiyorum. Arakan, Myanmar'ın 7 eyaletinden biri. Myanmar, Tayland, Laos, Çin, Hindistan, Bangladeş ve Bengal körfezi ile çevrili bir ülke. Arakan'da Myanmar'ın sahil boyunca uzanan en stratejik bölgesi. Uzun yıllar komünist bir rejimle askeri diktatörlüklerle yönetilmiş. Uzun on yılların sonunda gelinen nokta, nereden bakarsanız bakın, acı, gözyaşı, sürgün, kan, Arakan. İsimler bazen kader gibidir. İsmi adeta kaderini etkilemiş. Arakan denilmiş ama yaşadıkları adeta anakan, sadece kan. Bu girizgahtan sonra konuğumuza dönmek ve şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle katılmaları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ederek Hollanda'dan kalkıp geldiler. Giriş olarak şunu sormak istiyorum. Niye iki farklı isim kullanıyorsunuz? Ben de tanıtımda takdimde ifade etmiştim. Bir isminiz La Jo, diğer isminiz Muhammed Hubeyb.
This is very good question, and also in answering this question you can find
bu çok iyi bir soru. Ve bu sorunun cevabında Rohingyalı insanların ne kadar büyük derecede bir ayrımcılığa tabi tutulduğunu anlayabilirsiniz. Rohingyalılar 1978 yılından bu yana hayatın her alanında ayrımcılıkla karşı karşıyalar. Küçükken okula gitmeye başladığımda ayrımcılıktan kurtulmak için Arapça ismim yerine Burma dilindeki ismimi kullanmak zorundaydım. Eğer sınav kağıdında Rohingya isminizi kullanırsanız, öğretmen sizin Rohingyalı bir Müslüman olduğunuzu anlardı. Eğer Burma dilindeki isminizi kullanırsanız, öğretmen Burmalı mı yoksa Rohingyalı mı olduğunuzu anlayamazdı. Ben de halkıma hizmet etmek için doktor olmak istiyordum. Ailem, büyük abim ve ben okulda Arapça ismim yerine Burma dilindeki ismimi kullanmaya karar verdik. Bu iki adım olmasının birinci sebebi. İkinci sebebi ise şu. Eğer okulda Arapça isminizi kullanırsanız diğer çocuklar sizinle dalga geçerlerdi. Biz de bundan çok rahatsız olurduk. La Jo ve Hubay diye iki adım olmasının sebepleri bunlar.
To have two names, La Jo and Hubay.
Teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz bunu çok iyi anlayacaklar Türkiye'den. Çünkü maalesef çok benzer bir sorunu biz Türkiye'de 1980'li yıllarda yaşamıştık. Bulgaristan Türklerine çok benzer şeyler uygulamıştı. Onların da isimleri değiştirilmiş. Hatta sadece isimleri değil, mezar taşları bile değiştirilmişti. Bu insanlık dışı uygulamayı gerçekten bizim insanımız da yakından biliyor. Şöyle devam edeyim. Biz Türkiye'de dünyadaki bazı gelişmeleri anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Örneğin Avrupa'da her yıl onlarca cami saldırıya uğruyor. İbadethaneler yakılıyor, yağmalanıyor. Bir kutsal mekan niye saldırıya uğrar? Bunu anlamak bizim için gerçekten zor. Benzer şekilde doğrudan sorayım. Çünkü bizim insanımız da bunu anlamakta zorlanıyor. Arakan'da yüz binlerce insan öldürülüyor, sürülüyor, zulme uğruyor. Myanmar bunu niye yapıyor? Ne istiyor bu insanlardan?
Okay. Yes, this is a very important question to understand why Rohingya are so severely subjected to genocide and persecution.
Bu Rohingyalıların neden soykırıma ve zulme maruz kaldığını anlamak için çok önemli bir soru. Öncelikle şunu söylemek lazım. Burma ordusunun gözünde Rohingyalılar Burma için bir ulusal tehdit konumunda. Rohingyalıları vücutta bulunan bir tümör, bir kanser olarak görüyorlar. Bu sebeple ordu Rohingyalıları Arakan'dan çıkarma kararı aldı. Rohingya toplumunu küçük bir grup olarak değil de küresel Müslüman toplumun bir parçası olarak görüyorlar. Bir de şu var. Myanmar'daki Rohingyalılar kendi soy tarihi, kültürü ve toprakları olan tek Müslüman topluluk. Ve bu insanlar Bangladeş sınırında yaşıyor. Ve Bangladeş de büyük bir Müslüman ülke. Burma hükümeti bu yüzden bizi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor. Bu yüzden bütün Rohingyalıları Arakan'dan çıkarma kararı aldılar. Ve zamanla bu görüş bütün Myanmar'da kurumsallaştı. Okullarda, kamusal alanda, her yerde kurumsallaştı. Burmalı insanların beynini yıkayarak onlara Rohingyalıların kötü insanlar olduklarını, topluma bir tehdit oluşturduklarını ve bu yüzden yok edilmeleri gerektiğini öğretiyorlar. Sonuç olarak şu an bütün Burmalılar, ordu kurumu, silahlı kuvvetler ve hatta dini kurumlar yani keşişler bile konu Rohingyalılara gelince aynı noktada buluşuyorlar. Hepsi Rohingyalıların ulusal güvenlik tehdidi olduğunu düşünüyor. Kaldı ki Rohingyalılar silahlı mücadele vermeyen tek grup. Shen, Kachin, Karen gibi bütün etnik grupların silahlı kolu var. Silahı olmayan ve topluma ve hükümete karşı silahlı mücadelede bulunmayan tek grupsa Rohingyalılar. 1962 yılında General Nevin askeri bir darbeyle yönetimi devraldı. General Nevin'in genelde Müslümanlara, özellikle Rohingyalılara karşı özel bir nefreti vardı ve onun nefreti Myanmar'daki bütün kurumlara nüfuz etti. Çünkü kendisi askeri bir diktatördü ve bütün kontrol onun elindeydi.
His view towards Muslim, towards Rohingya is infiltrated to every psyche, every society, every layer inside Myanmar.
Gerçekten bunları duymak son derece üzücü. Tarihte yaşananlar, General Nevin'in yaptıkları unutulur gibi değil. İnsanlık adına son derece acı şeyler. Ama biraz bugüne gelirsek, 25 Ağustos'tan sonra başlayan yeni bir acı süreç var. Son zamanlarda neler yaşanıyor, ne tür zorluklar, ne tür sıkıntılar var Rohingya, Arakan ya da Burma Müslümanları için?
Yes. Actually, before this situation, before the current crisis, Rohingya
güncel krizden önce Rohingyalılar sessiz bir şekilde çile çekiyordu. Dünyanın diğer bölgelerindeki insanların Rohingyalıların başına gelenlerle ilgili en ufak bir fikri bile yoktu. Aslında soykırım seviyesindeki zulüm 1978'de başladı. General Nevin Kral Ejderhası adında bir operasyon başlattı. Bu operasyonlar resmi olarak Rohingyalılara karşı soykırım sürecini başlattı. Sonrasında her 5-10 yılda bir geniş çaplı soykırım projeleri uyguladı. Ama 2017 yılında olanı şimdiye kadar yapılan en büyük operasyondu. 1 milyon civarında Rohingyalı Bangladeş'e kaçtı ve şimdi orada mülteci kamplarında yaşıyorlar. Fakat halen 500 bin civarında Rohingyalı Myanmar'da bulunuyor. Her gün soykırım zulmünün acısını çekiyorlar. Hareket kısıtlamaları var. Yaşam alanı, yaşam biçimi kısıtlamaları var. Eğitim ve sağlık hizmetleri kısıtlamaları var. Sürekli tutuklanma ve tehdit edilme korkusuyla yaşıyorlar. Şu an pek çok insan Bangladeş'e geçti fakat geride kalanlar her gün tutuklanıyor. Ordu Rohingyalıların Myanmar'da hayatta kalmasını engelleyecek adımlar atıyor. Bütün Rohingyalıları Myanmar'dan çıkartmak istiyorlar. Genel bir tutuklama bahanesi yarattılar. İnsanları hükümet karşıtı bir örgütün üyesi olmakla suçlayıp tutukluyorlar. Arakan'da kalanlar bu sorunlarla uğraşıyor fakat Bangladeş'e gidenlerin hali de çok iyi değil. Onların da eğitim, sağlık, güvenlik gibi pek çok sorunu var.
In terms of security, safety, education, health, every situation.
Anladığımız kadarıyla mesele birçok boyutu içeriyor. Bir boyutuyla Myanmar'ın devlet baskısını, devlet zulmünü içeriyor ama bir boyutuyla da esasen Türkiye'de çok konuşuluyor. Bunun bir Budist inancıyla da ilişkili olduğuna dair yorumlar yapılıyor. Özellikle bir hareketten bahsediliyor, aşırı Budistlerden, aşırı Budist akımlardan bahsediliyor. 969 hareketi diye bir hareketten bahsediliyor. Oradaki aşırı Budistlerin bu krizdeki rolü nedir?
Yes, this very very good question. If actually the state has
Bu da çok iyi bir soru. Hükümet ve ordu nüfuzu olan keşişleri mesela Viratu ve Sitagu'yu görevlendirdi ve harekete geçirdi. Sitagu çok güçlü bir keşiş. Bahsettiğiniz 969 aşırı radikal bir grup ve çok tehlikeliler. Bunlar sadece Müslümanları değil, diğer bütün dinlerin mensuplarını yok etmek istiyor. Ama şu anda hedeflerinde Müslümanlar var. 969 örgütü devletin istihbarat birimleri tarafından yaratıldı. Soykırım kampanyalarını gerçekleştirmek için keşişleri işe aldılar. Myanmar'da insanlar dini liderlerin sözünü dinler. Bugün bile Burma toplumu kapalı bir toplum. Onlarca yıldır ordu, gazetecilik ve medya üzerinde baskı ve kısıtlamalar uyguladı. Dolayısıyla Burma halkı keşişleri dinler. Bu yüzden keşişlere halkın nefret duygularını körükleme görevini verdiler. Keşişler Rohingyalıları bir sorun olarak gösteriyor. Radyo programlarında, medyada Müslümanlar sorunların sebebi olarak anlatılıyor. Keşişler açıkça Müslümanlar çok çocuk yapıyor, topraklarımızı elimizden alıyorlar gibi propaganda kampanyaları yürütüyorlar.
This kind of campaign, this going on inside Myanmar with the radio, with the all programs. Yes.
Maalesef benzer bir algı çalışması ya da benzer bir bakış açısı sadece Myanmar'da ya da o bölgede değil, dünyanın her tarafında söz konusu. Diğer aşırılıklar görülmüyor. Aşırı Hristiyanların yaptıkları, aşırı radikal Yahudilerin yaptıkları ya da aşırı Budistlerin yaptıkları görülmüyor. Ama birkaç fanatik aşırı Müslümanın yaptığı adeta bütün Müslümanlara mal ediliyor. Bu benzer bakış açısını başka yerlerde görmek mümkün. Oysa her dini makul bir şekilde yorumlamak mümkün olduğu gibi aşırı bir şekilde de yorumlamak mümkün. Aşırı Budistlerin Myanmar'da bu yaptıkları sorunun önemli bir parçası. Ben biraz da konuyu dünyadaki diğer gelişmelerle ilişkilendirmek istiyorum. Ben de kişisel olarak da izliyorum. Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Doğrusu yakın olarak da izlediğimde kişisel olarak Guterres'in belirli bir çabası var, belirli bir gayreti de var. Ama genel olarak Birleşmiş Milletler bu sorunun çözümüne ne tür katkılar sunuyor? Bir katkı sunuyor mu? Bunu merak ediyorum.
Yes, so far United Nations has not done anything seriously to stop.
Şu ana kadar Birleşmiş Milletler Burma ordusunun soykırım zulmünü durdurmak için hiçbir şey yapmadı. Birleşmiş Milletler şu an Myanmar'da ne olduğunu çok iyi biliyor çünkü 1978 yılından beri Myanmar'da temsilcileri var ve Rohingyalılara ne yapıldığını çok iyi biliyorlar. Buna rağmen yapılanları durdurmak için hiçbir şey yapmadılar. Bugün bile insanlar Myanmar'dan Bangladeş'e kaçıyor fakat Birleşmiş Milletler Myanmar ordusunu durdurmuyor. Yaptıkları herhangi bir açıklama ya da aldıkları bir karar Myanmar ordusunun Rohingyalılara karşı zulmünü durdurmuyor. Çünkü siyasi iradeleri yok. Ayrıca Birleşmiş Milletler ABD gibi, Avrupa ülkeleri gibi güçlü Batı ülkeleri tarafından yönetiliyor.
And also the Western governments, United Nations is controlled by the Western major power like US, like the Europe.
Ben de tam da onu soracaktım. Tam da batılı ülkelerin pozisyonlarını soracaktım. Siz de tam da oraya girmeye başlamıştınız. Biraz daha genişletirsek soruyu. Batılı ülkeler ne yapıyorlar? Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri, Amerikalılar sorunun çözümü için herhangi bir katkıları var mı? Belki bunun devamında bölge ülkelerin rolüne de değinebilirsiniz. Çin, Hindistan ne tür bir pozisyon almış durumdalar bu soruna dair?
Yes, so far United Nations European countries, European states has issued several statements.
Bugüne kadar Birleşmiş Milletler ve Avrupa ülkeleri pek çok açıklama yaptı. Myanmar'daki durumla ilgili çok endişeli olduklarını belirttiler. Fakat biz Myanmar ordusunun zulmünü durduracak hiçbir somut adım göremedik. Batılı ülkeler endişelerini belirten açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Gördüğümüz tek şey bu. Bu olaylardan önce yakın zamanda bu soykırımın bir numaralı sorumlusu olan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'i Avrupa'ya davet ettiler ve onu misafir ettiler. Geçmiş olayların en büyük sorumlusu olmasına rağmen 2012'de ve 2016'da önüne kırmızı halı serdiler. Bu son gelişmeler üzerine daha da sert açıklamalar yaptılar ama bu açıklamalar bize yardımcı olmuyor. Bu yüzden Avrupa ülkelerinin açıklama yapmak dışında hiçbir şey yapmadığını söyleyebiliriz. Geçen yıl Birleşmiş Milletler Gerçekleri Araştırma Komisyonu kurmak için bir karar aldı. Fakat bu komisyon üyeleri Myanmar'da insanlığa karşı işlenen suçları araştırmak üzere ülkeye girmek için vize bile alamadı. Avrupa ülkelerinin Myanmar'da jeopolitik ve ticari çıkarları var. Mesela Norveç, Myanmar ordusuna milyonlarca dolarlık yardımda bulunuyor ve Myanmar hükümetiyle iş yapıyor. Myanmar'da telekom ve petrol şirketleri var. Biz de Avrupa ülkelerinde soykırım hükümetiyle iş yapmasınlar diye kampanyalar yürüttük. Aynı şekilde Hollanda şirketleri Myanmar hükümetiyle iş yapıyor. Şirketlerin de kurumsal sorumlulukları gereği Myanmar hükümetiyle iş yapmasını engellemek için de kampanyalar yürüttük.
Henican company is there. We were campaigning to stop the doing business with the Burmese government to follow the corporate responsibility.
Çin ve Hindistan'ı da sormuştum ama
actually China and India
Çin ve Hindistan, özellikle Çin, bu sorunun bir parçası. Çünkü Çin, Burma hükümetini destekliyor. Bu konu ne zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme gelse ve Birleşmiş Milletler bir karar alacak olsa, Çin veto hakkını kullanıyor. Çin sorunun bir parçası çünkü Arakan bölgesinde büyük ekonomik çıkarları var. Çin, Arakan'da Rohingyalıların topraklarında ekonomi bölgesi yaratmak istiyor. Arakan'dan Çin'e uzanan doğal gaz boru hattı projesi var. Bu bölgede büyük ekonomik ve siyasi çıkarları olduğu için Çin, Myanmar ordusuna destek oluyor. Orduya silah satıyor. Aynı şekilde Hindistan'ın da Rohingyalılara karşı olumsuz bir tutumu var. Hindistan'ın da Arakan'da ekonomik çıkarları var. Hindistan, Arakan'da bir liman inşa ediyor. Hindistan ve Çin bu olaylardan memnun. Ağustos 2017'den hemen sonra Hindistan lideri Modi, Yangon'u ziyaret etti ve açıkça Myanmar hükümetini desteklediklerini söyledi. Çin ve Hindistan bu sorunun bir parçası.
Burmese government. So yeah, this is China and India is not is part of the problem.
Maalesef sorunun çözümüne katkı sağlayacak çok fazla pozitif faktör görünmüyor. Bu noktada ben İslam ülkelerinin ve Türkiye'nin rolünü merak ediyorum. İslam ülkelerinden acaba bir katkı alıyor musunuz? Türkiye orada ne tür bir rol oynuyor?
Yeah, I have to answer this in two part. First of all, Turkish government.
Bu soruya iki kısımda cevap vermem lazım. Önce Türk hükümeti. İslam dünyası içinde bize en çok yardım eden Türk hükümeti oldu. İki açıdan yardımcı oldu. Birincisi bölgeye gerekli yardımları ulaştırma konusunda. İkincisi de siyasi açıdan. Bangladeş hükümetiyle işbirliği kurarak Rohingyalılara yardım ediyorlar. Yardım çalışmaları gerçekten muazzam. Türk sivil toplum örgütleri, TİKA ve bireysel kuruluşlar bölgeye yiyecek, giysi gibi temel yardımları ulaştırmak için uğraşıyorlar. Fakat biz, Türk hükümetinin Malezya, Bangladeş gibi İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bölge ülkeleriyle işbirliği içerisinde daha proaktif bir rol oynamasını istiyoruz. Bangladeş, 1 milyon civarında Rohingyalı'ya ev sahipliği yapıyor. Bangladeş halkının Rohingyalılara yaklaşımı oldukça olumlu ve bu krizin başından beri Bangladeş hükümeti kararlılıkla Rohingyalıların yanında duruyor. Bangladeş'in de diğer İslam ülkeleriyle işbirliği yapmaya ihtiyacı var. Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi Orta Doğu ülkelerinden hiçbir siyasi destek görmedik. Müslüman ülkelerin Avrupa ülkelerini harekete geçirmesini istiyoruz. Bu bir İslam-Budizm meselesi değil, insanlık meselesi. Müslüman ya da Müslüman olmayan herkesin bir sorumluluğu var.
It's about humanity. Everybody has responsibility. Either Muslim country, non-Muslim country, individual, everybody has responsibility to address these issues.
Meselenin gerçekten çok boyutu var. Çok fazla aktörler var. İnsani boyutu var, stratejik boyutu var, ekonomik boyutu var, enerji boyutları var söylediklerinizden anladığımıza göre. Ama bütün bunlarla birlikte bizim bir çözüm perspektifimiz olmalı. Ben de tam olarak onu sormak istiyorum. Sizin bu soruna dair çözüm perspektifiniz nedir? Bu sorunun nasıl çözülebileceğini düşünüyorsunuz?
Yes, the problem is very
sorun gerçekten de çok karmaşık. Karmaşık derken demek istediğim çok boyutlu olması. Binlerce sorun var. Fakat ilk sorun siyasi. Bizim bir siyasi çözüme ihtiyacımız var. Kalıcı siyasi çözüm dışında hiçbir çözüm yolu yok. Türk hükümetinin hem Müslüman ülkeleri hem Avrupa ülkelerini harekete geçirmesini görmek istiyoruz. Myanmar'da koruma sorumluluğu doktrininin uygulandığını görmek istiyoruz. Birleşmiş Milletler barış gücü Arakan'a girmediği müddetçe Myanmar ordusunun Rohingyalılara zulmetmeyi durduracağını sanmıyorum. Rohingyalıları korumak için Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Arakan'a girmesine ihtiyacımız var.
So we need United Nations Peacekeeping Force in Arakan to protect the Rohingya people.
Son olarak da şunu sormak istiyorum. Elbette uluslararası aktörlerin, uluslararası kuruluşların, örgütlerin, devletlerin verebileceği çok katkılar var. Çıkarabileceği çok sorunlar da var. Sizin konuşmalarınızdan da net olarak anlaşıldığı gibi. Ama şu an bizi dinleyen 7 kıtadan 160'dan fazla ülkeden de insanlar var. Bu insanlara çözüm olarak, bu insanlardan beklentiniz ne olur? Bu insanlar sizin için, bizi dinleyenler şu an, sizin için ne yapabilir?
Yes, people, we believe only people can mobilize.
Biz biliyoruz ki sadece insanlar hükümetlerini bir şey yapmaya zorlayabilir. Ülke liderleri, siyasetçiler zaten durumun farkında. Orada ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Ama yardım niyetleri yok. Fakat halklar durumdan haberdar olduğunda ve liderlerini bir şey yapmaya teşvik ettiklerinde adım atılır. Rohingyalılara yapılanları bütün siyasiler zaten biliyor. Fakat farkındalık büyüdükçe sessiz kalmaları mümkün değil. Şu an bu programı dinleyen insanlar liderleriyle konuşmalı ve onlara bu durum çok ciddi. lütfen bir şeyler yapın demeliler. Bizi dinleyenler en azından bunu yapabilir.
Sir, this is serious. Please do something. This is what the people can do.
Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir konuya işaret ettik. Ben de kendime dair görüşlerimi hızlıca özetlemek istiyorum. Hubeyb'in işaret ettiği gibi, Sayın Hubeyb'in işaret ettiği gibi öncelikle küresel bir bilinç oluşturmak durumundayız. Küresel bir farkındalık oluşturmak durumundayız. Benim de birinci söyleyeceğim bu. Kudüs meselesinde olduğu gibi, pek çok uluslararası meselede olduğu gibi Arakan meselesi de sadece Müslümanların taraf olduğu bir mesele değil. Elbette Müslümanların da sahiplenmesi gereken bir mesele. Ama mesele küresel bir mesele olduğu için öncelikle küresel bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanım'ın Bangladeş'i ziyareti bu anlamda son derece değerliydi. Çünkü bir first lady olarak yaptığı ziyaret küresel bir farkındalık oluşturmak açısından son derece anlamlıydı. İkincisi, oradaki zulüm, baskı ve hak ihlalleri uluslararasılaştırılmalı. Birincisi, bizi dinleyenler tarafından rahatlıkla yapılabilir küresel farkındalık oluşturmak. Ama ikincisini belki daha çok örgütler, sivil toplum örgütleri üzerinden yapılabilir. Suriye Kürtleri gibi şu an bildiğim kadarıyla Arakan Müslümanlarında hala bir kimlikleri yok. Hala devlet tarafından tanınmış bir aidiyetleri yok. Bu tanınmış aidiyet olmayınca ne okul olabiliyor ne de başka bir şey mümkün olabiliyor. Dolayısıyla sivil toplum örgütleri bu bağlamda hak ihlallerini çok ciddi bir şekilde gündemlerine alabilirler. Üçüncüsü, sadece farkındalık çalışmaları yetmez. Bunlar elbette değerli. Uluslararası toplumun Myanmar üzerinde baskıda bulunmasını sağlayacak çalışmalar içerisinde yer alınmalı. Bu tabi devletler ve daha çok uluslararası örgütler tarafından yapılabilecek şeyler. Dördüncüsü, Bangladeş gerçekten çok büyük özveride bulunuyor ama Bangladeş de kapasitesi sınırlı bir ülke. Bangladeş'e de sahiplenme, oraya da katkıda bulunma adına bazı çalışmalar yerine getirilmeli. Beşincisi, Ukrayna'da bir Minsk grubu var bildiğimiz gibi. Uluslararası bir kriz grubu ve sorunun çözümü için çalışan bir grup. Belki çok benzer bir şeyi burada da düşünebiliriz. Elbette Çin ve Hindistan biliyoruz sorunun çözümüne katkı sağlamıyorlar ama gerekirse onların da sürecin bir parçasında yer almasını sağlayarak uluslararası bir temas grubu, Minsk grubu gibi uluslararası bir temas grubu oluşturulmalı ve bu grup Myanmarlıların ülkelerine dönüşünü sağlamayı ve sağladıktan sonra da insanca yaşamalarını kontrol etmeyi amaçlamalı. Altıncısı, sadece insani yardım odaklar, insani yardım yetmez. Elbette insani yardım son derece değerli ve Türkiye gerçekten bu konuda devasa işler yapıyor. Türkiye için ne kadar söylense azdır. Aslında Türkiye için söylenen şeyler milletimiz için söylenen şeylerdir. Milletimiz bu konuda oldukça cömert. Ama meseleyi artık insani yardım perspektifinden birkaç adım daha öteye götürerek stratejik bir bakışa dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için de düşünce kuruluşları, merkezler, özel alanları çalışan kuruluşlar geliştirmemiz gerekiyor. Son olarak Türkiye'nin rehberlik ettiği bir uluslararası daimi kriz grubu oluşturulmalı diye düşünüyorum. Bu sadece Arakan için değil ama çok benzer sorunlar için de geçerli bir teklif olabilir. Türkiye'nin rehberlik ettiği İslam ülkelerinden, batılı ülkelerden vicdan sahibi, kanaat önderlerinin vicdan sahibi önde gelen isimlerden oluşan daimi bir uluslararası kriz grubu oluşturulursa herhalde bu tür krizler olduğunda çok daha fazla hızlı hareket edilebilir diye düşünüyorum. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir konu ve konuğumuzla çok önemli bir konuyu birlikte değerlendirdik. Görüş ve önerileriniz için lütfen bize yazmayı unutmayın. Sosyal medya adreslerimiz Twitter'da çeşmecihan.tr, Facebook'ta yine aynı adres çeşmecihan.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu Afrika'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya 166 ülkeye yayın yapıyor. Her neredeyseniz Türkiye'nin güzel insanlarıyla haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Çeşme Cihan.